Leyla, Alexandra Cavelius, 8. ayrım. Beni daha önce satın alan genç Sırp, 8 askeri eşiğinde beni kaleden dışarı çıkardı. Bir patikadan zorlukla yokuş aşağı yürüdük. Karda terliklerimi kaybetmemek için dikkat etmem gerekiyordu. Kara birliğin kamp kurduğu yer fazla uzakta değildi. Karanlıkta bitişik 3 barakayı seçebilmiştim. Beni bunlardan birine kapattılar. Odada 3 kamp yatağı ve bir masa vardı, ışık yanıyordu. O da ısıtılmamıştı. Adamlar bir yerlerden söktükleri bir kapıyı sürükleyerek getirip tuğlaların üzerine koydular. Sonra üzerine bir şilt de attılar. Bu benim yatağım olmalıydı. Korkuyordum ama başlangıçta sakindim. Belki de beni sadece işçi köle olarak kullanacaklardı. Ama bu umut kıvılcımları çabucak söndü. Burada bulunma nedenim sadece bu adamları eğlendirmekti. Siyah üniformaları içinde çevremi sarıp iğrenç şakalar yapıyorlardı. ''Şu küçük fahişeye bakın, bizim için kuduruyor.'' Bütün vücudum titriyordu. Bana ilk tecavüz eden kendisine Rambo diyordu. Vücudunun üst bölümü dövmeliydi. Sırtını çapraz iki kemik süslüyordu. Omzuna bir kartal işlenmişti. Dazlak kafalı saçımın örgüsünden çekerek beni odanın içine sürükledi. Haykırdım. O zaman kalçama denk gelen saçlarımı koluna dolayıp bıçağını saç dibime doğru tuttu. Sırıtarak saç örgümü kesti ve yere fırlattı. Sonra beni bir yatağa itip bir anda pantolonunu indirdi ve vücudunu üzerime sürttü. İnledim. Bunu yapmayın lütfen. O ise bağırdı. Seni Müslüman anın becereyim. Diğer adamlar Rambo'yu ateşliyorlardı. Göster ona. Omzundaki kartal soğuk gözlerle bana bakıyordu. Artık ağlamayı kesemiyordum. Rambo'nun soluğu alkol kokuyordu. Sonra sarışın arkadaşı Vuk'a işaret etti. Dipnot. Vuk, Sırpça ve Hırvatça'da kurt demek. Buz gibi mavi gözleri olan güçlü, kısa boylu bir adamdı. Bize de bırak dedi biri salyaları akarak. O gece 7 kişi daha geldi. Ancak tabanca ya da bıçakla zorladıklarında konuşuyordum. Beni bir Türk olarak aşağılamak için hep yeni küfürler icat ediyorlardı. Sırp askerler gece gündüz birbiri ardına geliyordu. Kaç tane adam olduğunu artık bilmiyordum. Belki 20. Artık bunun ne sıklıkta olduğunu da hatırlamıyordum. Bildiğim hepsinin bana tecavüz ettiğiydi. Defalarca, ard arda. Bedenim bir odun parçası gibiydi. Çevremdeki dünya kaleidoskoptaki renkli camlar gibi sürekli değişiyordu. Süre gelen korku ruhsal olarak beni dondurmuştu. Askerlerin benden istedikleri her şeyi yapmak zorundaydım. Beni arkadan, önden, her iki taraftan da aynı anda kullanıyorlardı. Onlara çıplak hizmet etmek, ayaklarını öpmek, el ve ayaklarımın üzerine sürünmek zorundaydım. Bu arada regl oldum. 5. sınıftan beri ilk kez ne pet ne de lavabo vardı. Sadece açık alandaki tuvalet. Artık uzun zamandır karşı koymuyordum. Bu onları ayrıca rahatsız ediyordu. Gözlerim kurumuştu. Ağlamak çok fazla güce mal oluyordu. Üzerimde değişip dururlarken tahta duvarlara gözümü dikip bakıyordum. Sanki kendi omzumun üzerinden boş odaya bakıyormuşum gibiydim. Bu dehşeti düşünmek bile birini öldürebilir. Buradan sağ çıkamayacağım diye düşünüyordum ve bundan emindim. Artık başka bir düşünce kafama uymuyordu. Adamlar beni çöp tenekeleri, oyuncakları gibi, pislikmişim gibi kullanıyorlardı. İğrenç fıkralar anlattıklarında hadi gül diye emrediyorlardı. Ama buna halim yoktu. O zaman biri kollarımdan sıkıca tutuyor, biri de beni gıdıklıyordu. Yarı ölü bir halde gülüyordum. Sonra elimi masanın üzerine koymak zorundaydım. Bıçaklarını şimşek hızıyla parmaklarımın arasına saplayıp çıkarıyorlardı. Öldürmek onlara yeterince ilginç gelmiyordu. Bana işkence ederek keyifleniyorlardı. En sevdikleri oyunlarından biri de Rus ruletiydi. Bu kafanı dağıtır diyerek benimle eğleniyorlardı. Beni bir sandalyeye sürükleyip masanın çevresinde oturuyorlardı. Bu kadarını sadece kötü filmlerden biliyordum. Bu tür dehşet sahnelerinde televizyonu hep önceden kapatırdım. Ama birinin beyninin kafasından uçabileceğini biliyordum. Vuk tabancanın topunu döndürdü. Altı kurşundan biri yeterince serttir canım dedi biri. Herkes bana bir el ateş edecekti. Sonuncu olan Rambo tabancayı şakağıma dayadı. Demir soğuktu. Ter her yanımdan akıyordu. Rambo yeşil gözlerini kıstı, sonra tetiği çekti. Kafamda sürekli bir çekiç vuruyordu. Şimdi öleceğim. Ama sonra kurtuldum. Buna minnettar değildim. Kara birliğin askerleri akşamları genellikle sarhoş olup beni dövüyorlardı. Daha iyi kafa bulmak için alkolle birlikte hapta içiyorlardı. Sonra da bıçağı gırtlağıma dayayıp beni en sonunda kesip doğrayacakları konusunda tehdit ediyorlardı. Bıçaklarını kulaklarıma, burnuma ya da cinsel organıma dayıyorlardı. Ama her zaman biraz kanatacak kadar batırıyorlardı. Sonra beni masanın üzerinde dans edip Sırpça şarkılar söylemeye zorluyorlardı. Masanın üzerinde bir kukla gibi dönüp duruyordum. Bir akşam işlerinden biri beni kucağına çekip içki bardağını dudaklarıma dayadı. İstemem diye karşı koydum. Daha bir iki damla kusacak gibi oldum. Bazen yere devrilene dek içmem gerekiyordu. Bunun için fazla içmem gerekmiyordu zaten. Bir başkası ise şöyle diyordu. Şimdi sana bir Sırp bebeği yapacağım. Bu artık beni ilgilendirmiyordu. Acı ve korku duymuyordum. Sersem bir halde pis kokulu vücutların birbiri ardına üzerime sürtündüğünü algılıyordum. Beni rahat bıraktıklarında transa girmiş gibi yorganın üzerinde ileri geri sallanıyordum. Ne uyuyabiliyordum ne de uyanık kalabiliyordum. Beni kullanmaya devam edebilmek için düzenli olarak yiyecek ve içecek veriyorlardı. Ama bir lokmasını bile yutamıyordum. Bana göz kulak olmak için sürekli biri vardı. Tek başıma kapıya dek gitmeme bile izin vermiyorlardı. Benim için fark etmezdi. Hiçbir şey canımı acıtmıyordu. Sadece uyumak istiyordum. 2. Genel ev. Görünüşe bakılırsa bir ay sonra benden bıkmışlardı. Giyin dedi biri. Sersem gibi pantolonumu ve tişörtümü giydim. İlk kez tekrar dışarı çıkıyordum. Fakat çok kısa sürecekti. Asker barakaların önünde duran bir kamyonun arkasına binmeme yardım etti. Herhalde ormanın içinde bir yerde beni vuracak diye tahmin ediyordum. Planlara kendimi kapatmıştım. Plastik variller arasında sarsılan zeminde otururken hemen uyudum. Belki yolda dışarı atlayabilirdim ama kaçamayacak kadar yorgundum. Yolculuk ne kadar sürdü bilmiyordum. Sürücü beni uyandırdı. Kalk geldik. Uğuldayan başımla kamyonun arkasından yere atladım. Akşam üzeriydi. Sırp Cumhuriyeti'nde bir yerlerdeydik. Bir ev ve yanında bir baraka vardı. Bunun dışında her yer karla kaplıydı. Daha sonra anlaşılacağı gibi bu iki bina genel evdi. Asker önce beni barakaya soktu. İçerisi tıpkı kara birlikteki gibiydi. Yalnız şimdi yatak da yoktu. Sırp askerleri bir paket sigara karşılığında beni cepheden gelen birilerine satmışlardı. Her şey eskisi gibi devam etti. Yine de her tecavüz farklıydı. Bir seferinde beni bağlıyorlar, diğer bir sefer başımı arkaya çekip cinsel organlarını birbiri ardına haykıran ağzıma sokuyorlardı. Pislik yavaşça beni dolduruyordu. Başımdan vücuduma giriyordu. Öğürüyor, öğürüyor ve hepsini yutuyordum. Sonra her yer sessizleşiyordu. Bilincimi yitiriyordum. Birkaç günlüğüne açlık grevine girdiğimi hala hatırlıyorum. Ama bununla kimse ilgilenmedi. Ayrıca birçok kez tıkıldığım karanlık delik hala gözlerimin önünde. Orada bir adım atmak bile imkansızdı. Deliğin kapağını açıp üzerime işiyorlardı. Ama çok fazla bir şey hissetmiyordum. Ölmek üzereydim. Çık buradan diye emretti askerlerden biri. Aylar ya da yıllar mı geçmişti? Bilmiyordum. Her gün benim için sonsuzluk gibiydi. Sallanarak askerin ardı sıra karşıdaki eve doğru yürüdüm. İkinci kata çıkmamı söyledi. Orada kapının olması gereken yer tahtalarla kaplıydı. Kendimi yine karanlık bir odada buldum. Yine eskisi gibi mobilya, soba ya da yıkanacak bir yer yoktu. Pencereden bir yün yorgan sarkıyordu. Yine de diğer barakalara oranla yaşamsal önemi olan bir fark vardı. Artık yalnız değildim. Beton zeminde 12 genç kadın oturuyordu. Donuk ve yabani görünüyorlardı. Tıpkı yaşayan ölüler gibi. Tekrar insanlar arasında olduğum için çok sevinmiştim. Merhaba, ben Leyla diyerek coşkuyla onları selamladım. Ama hiç kimse tepki vermedi. Kadınlar yüzüme öylece baktılar. Hindi çiftliğinden tanıdığım bu deli ifade yüzlerine yapışıp kalmıştı. Burada da hiçbir şeyin eskisinden farklı olmayacağını çabucak anlamıştım. Bir duvara yaslanıp yere çöktüm ve korkuyla çevreme bakındım. Oda 15 metrekare genişliğindeydi. Ortada içi dışına çıkmış bir yorgan duruyordu. Her taraf berbat bir şekilde dışkı kokuyordu. Kadınlar ihtiyaçlarını bir köşede gideriyorlardı. Burayı temizlememiz yasaktı. 12 ay boyunca. İçimde yine umut kıvılcımları uyanmıştı. Belki de birçok kadının bulunduğu bir yerde daha kolay dayanırdım. Diğerleri benden biraz büyüktü. Herhalde 20 yaşlarında olmalıydılar. Eskiden çok güzel oldukları belliydi. Ama burada güzelliklerinden geriye pek fazla bir şey kalmamıştı. Saçlarına sperm yapışmıştı. Yüzleri taze yaralarla kaplıydı. Parmakları kanlıydı. Çoğunun açık yarası vardı. Özellikle bacaklarında. Birkaç dakika geçmemişti ki iki asker gürültüyle içeri girdi. Kararlı bir tavırla iki kadını yakalayıp dışarı sürüklediler. Uzun bir süre kadınların çığlıkları duyuldu. Onları nereye götürdüler diye kekeleyerek sordum. İri burunlu esmer bir kadın donuk bir sesle fısıldadı. Bir daha geri dönmeyecekler. Gerçekten de öyleydi. Bu esmer kadın da daha sonra tıpkı diğerleri gibi yok oldu. Odada ölüm sessizliği hüküm sürüyordu. Yarım saat sonra tekrar birinin merdivenleri çıktığı duyuldu. Nabzım hızlanmıştı. ''Şu yeni geleni bir göreyim.'' dedi bir asker. Sonra üzerime çullandı. Bunu diğerleri izledi. Utanma duygusu bir kenara, ne korku ne de acı duyuyordum. Bedenim uzun zamandır bana ait değildi. Sadece ruhum bütün bunların geçip gitmesini bekliyordu. Başarmak istiyordum. Askerlerin diğer kadınlara tecavüz edişine çoğunlukla tanık olmak zorundaydık. Onların kemikli vücutlara yaptıklarını, göğüslerinde sigara söndürmelerini ya da bıçakla derilerini çizmelerini, sadece arada sırada birini karşı odaya götürüp tecavüz ediyorlardı. Uzun zamandır hissizleşmiş olmasaydık bu dehşete dayanamazdık. Adamlar günün her saatinde ortaya çıkıyorlardı. Geceleri el feneriyle kendilerine kadın seçiyorlardı. Burada da Rus ruleti gibi oyunlar yaygındı. Askerler bir keresinde bir kızı pencereye sürüklediler. Gözleri yapışık saçlarının altında korkuyla parlıyordu. Biri şakağına hedef alıp tetiği çekti. Ama sadece hafif bir çıt sesi geldi. Kız derin bir nefes aldı. İkinci asker tabancasını kızın kafasına doğrulttu. Öyle korkunç bir patlama oldu ki yerimden sıçradım. Aklımdan geçen tek şey, mutlu ol, senin için her şey geçti diye düşünmek oldu. Benim için dehşetin azı çoğu yoktu. Hepsi aynı derecede kötüydü. 17.09.1993 Cuma. Güneşli bir gün. Bugün kızım 17. doğum gününü kutluyor. Bu annesiz geçirdiği 3. doğum günü. Sevgili Leyla'm, doğum günün kutlu olsun. Eğer Tanrı isterse yakında tekrar birbirimizi göreceğiz. Hepimiz seni çok seviyoruz ve senin iyi olmanı, dayanmanı ve kendine dikkat etmeni istiyoruz. Senin için ve hep birlikte olabileceğimiz gün için yaşıyoruz. Cesur ol, senin yanındayız, seni seviyoruz. Annen, Emir, Gorana ve Goran. 30 Eylül 1993 Perşembe. Yaklaşık 20 bin kişi ve 600 asker Velika Kladuşa'dan K yönüne doğru yola çıkmış. Yine 5 taburda K yönüne doğru çekiliyor. Bunu Hırvat, Zagreb Radyosu haber verdi. Saat 18.30. Gorana kim bilir kaçıncı keredir askerliğe çağrı kağıdı getirdiler. Bosna'da neler oluyor? Gerçeği söyleyen bir radyo istasyonu yok mu? Leyla'm tesadüfen oraya düştü. Onun için duyduğum korku ve acı soluğumu kesiyor. Kendine dikkat et. Kendine dikkat et sevgili kızım. 18 Ekim 1993 Pazartesi. B çevresinde gittikçe şiddetli çatışmalar oluyor. Yaralılar var. İki kurye Goran'a askere çağrılma emrini getirdi. Goran saklandı. B'de seferberlik ilan edildi. 23 Ekim 1993 Cumartesi. Hava alarmı başladı. Hepimiz kendimizi kaybedecek kadar gerginiz. Bir asker sokak boyunca dolaşarak pencereleri kapatmamızı söyledi. 24 Ekim 1993. Korku gittikçe büyüyor. Artık kasabada Bosnalı erkek kalmadı. Birkaçı kaçtı, diğerleri de okulda hapis tutuluyor. 1 Kasım 1993 Cuma. Bu sabah aralıksız patlamalar duyuldu. Komşulardan birçok kişi bizim apartmana toplandı. Herkes büyük bir sabırsızlıkla konuşuyor ve bir yerlere gitme telaşı içinde. Pencereden ormandaki maden ocağına baktım. Düşen bombalar ağaçları nasıl da yakıyor. Orada neler olduğunu öğrenmek üzere saat 13'te dışarı çıktım. Komşu bana halkın evleri boşalttığını söyledi. Önümden arabalar, otobüsler ve kamyonlar geçti. Eve geri dönüp 3 yorgan, biraz yiyecek, Gorana için giysi ve birkaç oyuncak bebek hazırladım. Herkes arabalarla gidiyor. Goran ve ben yaya olarak yola koyulduk. 17.30'da P'ye vardık. Yolda bir tünelden geçerken Gorana ağladı. Her yer çamurluydu ve bombalar yüzünden Koşmak zorunda kaldığımız için tepeden tırnağa pislenmiştik. 2 Kasım 1993 Cumartesi. Bütün uluslardan binlerce insan P'ye vardı. 27 Kasım 1993 Cumartesi. Soğuk bir sabah. Kendimi çok kötü hissediyorum. İki doktor beni ziyaret etti. Felç atlattığımı söylediler. 28 Kasım 1993. Bugün bizden 20 kişi küçük bir plastik küvette banyo yaptı. Goran arada sırada B'deki evimize doğru bir tur atıyor. Orada artık yasalar geçerli değil. Herkes aklına eseni yapıyor. Annenin günlüğünden. Arada sırada regl oluyordum. Bazen sanki sürekli kanama geçiriyormuşum gibi geliyordu. Sonra yine uzun bir süre hiçbir şey olmuyordu. Bu arada hamile olup olmadığım da benim için fark etmiyordu. Sadece hiçbir şey hissetmediğimi hissediyordum. Bir yıl boyunca bu odadan çıkmamıza izin verilmedi. Mevsimler sadece pencereden izlenebiliyordu. İlkbahar, yaz, sonbahar böyle geçti. Dışarıda hiçbir sivil görmedim. Kaçış hayallerimi kafamdan atmıştım. Bunun yanı sıra kapının önünde bir muhafız durup durmadığını bile bilmiyordum. Tahtalar kolayca yerinden oynatılabilirdi. Ama kimse buna cesaret edememişti. 5 askerden oluşan kadro bizimle içki ve sigara kazanıyordu. Herhalde 3. katta oturuyorlardı. En azından yukarıdan düzenli olarak ayak sesleri duyuluyordu. Adamların keyiflerinden kazandıklarını ya da kaybettiklerini anlayabiliyorduk. Biri bir yenilgiden sonra sigarasını öfkeyle bileğimde söndürmüştü. Ziyaretçilerimizin arasında en genç olanı belki de 19, en yaşlısı da herhalde 50 yaşındaydı. Bütün bu heriflerin içinde sefaletimize dönüp bakan bir tek kişi bile yoktu. İşlerinden biri olsun dostça bir söz söylememişti. Sadece bize küfür edip işkence etmişler ve bizi kullanmışlardı. Susmak. İçimizde devamlı bir sessizlik hüküm sürüyordu. Böyle bir durumda söylenecek söz yoktu. Geceleri örtünün altında birbirimize yaklaşarak sıkışıyorduk. Sadece 9 kişiydik. Bazen her 3 günde bir, bazen de ard arda 2 kez bir karton içinde odaya yemek getiriliyordu. Yanında da bir bidon su. Yemek genellikle konserve ciğer ezmesi ve kuru ekmekten oluşuyordu. 3 Aralık 1993 Cuma. Bey'den ekmek verdiler. Öğlenleri fasulye çorbası da içiyoruz. Sadece Leyla'dan haber almak ve çocuklara göz kulak olmak için iyi olmaya çalışıyorum. 8 Aralık 1993 Çarşamba. Cephede çetin savaşlar oluyor. Geceleri gökyüzünde parlayan ve uçup giden roketlere bakıyoruz. Bomba birkaç kez kaldığımız yerin yakınına düştü. Goran'a yeni dostlar edindi. Birleşmiş Milletler'de çalışan Belçikalı Alfred de Gerald amcalar ona şeker ve meyve getirdiler. 9 Aralık 1993 Perşembe. Goran'a uyurken Alfred şeker, meyve suyu ve kahve getirdi. Öğleden sonra bize veda etmeye geldi. Belçika'ya geri dönüyor. Alfred Goran'a'yı birkaç kez öptü, o da karşılık verdi. Giderlerken arkasını dönüp bize el salladı. Goran'a o burada olduğu sürece kendini daha güvende hissediyormuş gibi ardından ağladı. 17 Aralık 1993 Cuma. Şehre 3 bomba düştü. Bir bomba kilisenin yanına isabet etmiş. Şehirdeki ilk kurban tanıdıklardan İlya'ydı. 18 Aralık 1993 Cumartesi. Merhametli Allah'ım, aklımı koru, korkuyorum. 19 Aralık 1993 Pazar. Barınaktan tekrar eve dönmek üzere hazırlandık. Bey'de gördüklerim insanlığa olan inancımı yıktı. Evde karmaşa hüküm sürüyor. Her şey çevreye saçılıp alt üstüne getirilmiş. Çoğu şey çalınmış. Üzerimizi soyunmadan çocuklar kar giysileri içinde öylece yattık. 20 Aralık 1993 Pazartesi. Yorgunum. Uzun zamandır uyuyamıyorum. Her şey bana acı veriyor. Çocuklarım ve Leyla için endişeleniyorum. Allah'ım, Leyla'ma göz kulak ol. 21 Aralık 1993 Salı. Rüzgar esiyor, kalbim buz gibi. Sığınaktan dışarı çıktık. Her şey öyle perişan halde ki. Yönümü kaybettim. Sanki kendi evimde oturmuyormuşum gibiyim. Elektrik yok, mum yok. 3 gündür haberleri dinleyemiyorum. Yaptığım her şeye huzursuzluk eşlik ediyor. Dokunsalar ağlayacak gibiyim. Yine de onur ve adalet gibi erdemlere sıkıca tutunuyorum. Her şey bana çok acı veriyor. Kendime kim olduğumuzu soruyorum. İnsan ne tür bir yaratık? 22-23 Aralık 1993 Çarşamba, Perşembe. Evimde herhangi bir iş yapacak ne gücüm ne de isteğim var. Yatak çarşafımız yok. İçinde kahve pişirebileceğim hiçbir şey yok. Ne giysilerimiz ne de ayakkabılarımız var. Her şeyi almışlar. 24-25 Aralık 1993 Cuma Cumartesi. Eve geri döndüğümüzden bu yana ilk kez bugün dışarı çıktım. Yeni bir kelime öğrendim. Pilyayika. Dipnot. Sırpça, Hırvatça'da hırsızlık. Eşyalarımdan birkaçını komşuların evlerinde gördüm. Bu insanların yüzüne tükürmeyi isterdim ama şartlar beni sessizce seyretmeye zorluyor. Hala düzensizlik içindeki yarısı boşalmış evimde sefalet çekerim. Ama bu hırsızlardan daha huzurlu olurum. Bugün Noel. 31 Aralık 1993. 1993 yılının son günü. Zor ve acı dolu yıllar. Yeni yılı anımsatan hiçbir şey yok. Kasabanın içinden tanımadığımız insanlar gelip geçiyor. Çok soğuk. Evin önünden 3 polis geçti. Kendimizi yalnız hissetmemek için Goran'la ikimiz onları durdurup sohbet ettik. Her şey beni sarsıyor. Her şey zor geliyor. Hırvatlar ve Müslümanlar neden birbirlerine ateş ediyorlar? Bugünün birinde sona erecek mi? En büyüğü Leyla'ya duyduğum acı. Allah'ım sen büyüksün. Bu acılara son ver. Allah'ım kötü insanların ruhlarını merhamet ve şefkatle doldur. Onların kalplerini yumuşat. Bütün insanların acı ve üzüntüleri bitsin. Allah'ım benim çocuğumu ve diğer bütün çocukları felaketten kurtar. Allah'ım 1994 onlar için mutlu bir yıl olsun. Leyla'm, Emir, Gorana ve bu dünyadaki bütün çocuklar için. Onlara sağlık ve mutluluklar ver. Annenin günlüğünden. 8. ayrımın sonu, sayfa 106, devamı 9. ayrımda.